Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün sizin için Profesör Doktor Vahit Türk'ün kaleminden çıkan bir yazıyı inceliyoruz.
Evet.
12 Eylül darbesi ve onun Türkiye'deki uzun soluklu etkileri üzerine. Oldukça kişisel ama bir o kadar da analitik bir yazı bu. Amacımız da bu yoğun metinden en çarpıcı noktaları, yazarın temel iddialarını ve o dönemin ruhunu sizin için damıtmak. O zaman başlayalım. Kaynağın kalbine inelim. Yazar 12 Eylül'ü nasıl görüyor? Yani sadece bir askeri müdahale mi bu?
Kaynağa göre kesinlikle çok daha fazlası. 12 Eylül'ü özellikle belli bir nesli, Anadolu'nun mütevazı ailelerinden çıkıp üniversitelere gelmiş, sorgulayan, itiraz eden gençleri hedef alan bir operasyon olarak görüyor. Kendi deyişiyle kimsesiz ancak haddini aşan çocuklarıydık diyor.
İlginç bir ifade.
Ve ekliyor, itiraz etmeyi, karşı çıkmayı, boyun eğmemeyi de öğrendik. İşte bu kuşağa yönelik bir had bildirme operasyonu olarak tanımlıyor darbeyi.
Had bildirme.
Evet. Darbeyi yapanlar için de oldukça sert ifadeler kullanıyor. Uzakların beslemeleri. Sahiplerinin buyruğuyla had bildirenler diyor. Yani bir dış güce, bir sahibe işaret ediyor açıkça.
Bu had bildirme meselesi gerçekten çarpıcı. Peki kaynak bu operasyonun sonuçlarını nereye bağlıyor? Sonrasında Türkiye için nasıl bir tablo çiziyor?
İşte burası çok kritik. Kaynak bu darbenin Türkiye'yi 40 yıldır süren karanlık bir yola soktuğunu iddia ediyor.
40 yıl, uzun bir süre.
Evet ve bu yolun sonunda da FETÖ gibi yapılarla, kaynak Fethullahçı terör örgütü olarak bilinen yapıya işaret ediyor burada, karşılaşıldığını belirtiyor.
Yani FETÖ'lerle buluştu diyor.
Aynen öyle. Ülkenin kültürel ve sosyal dokusunun zedelendiğini, hatta adeta bir bedevi yurduna dönüştürüldüğünü öne sürüyor. Bu oldukça ağır ve doğrudan bir eleştiri.
FETÖ bağlantısı ve bu bedevi yurdu benzetmesi gerçekten dikkat çekici. Peki kaynak FETÖ'yü bu sürecin nihai sonucu olarak mı görüyor? Yoksa daha büyük bir resmin sadece bir parçası mı?
Daha çok ikinciyi ima ediyor gibi. Kaynağın bakış açısıyla FETÖ sadece bir sembol. Belki de buzdağının görünen kısmı.
Anladım.
Asıl meselenin benzer pek çok yapının kendi ifadesiyle onlarcasının ülkede cirit attığı varlığı olduğunu ve bunların adeta bir emirle harekete geçmek üzere robotlaştırıldığını savunuyor.
Robotlaştırıldığı.
Eleştirisi de tam burada derinleşiyor zaten. Sorunun kökenine inmek, kaynağı kurutmak yerine böyle yüzeysel çözümlerle...
Tek tek sinek avlamak gibi mi?
Evet, tek tek sineklerin yakalanmaya çalışıldığı ifadesini kullanıyor, vakit kaybedildiğini söylüyor. Hatta işin daha da ileri gidip FETÖ borsaları gibi mekanizmalarla ekonomik ranta...
Ekonomik ranta dönüştürüldüğünü mü iddia ediyor?
Evet, ekonomik ranta dönüştürüldüğü iddiası var. Ve belki de en rahatsız edici iması pek çok gerçek suçlunun hala sistemin içinde bir yerlerde olduğu.
Yani hizmete devam ettiği mi?
Aynen öyle. Pek çok gerçek suçlunun mevcut yapılar içinde hizmetini sürdürdüğü imasında bulunuyor.
Bu sadece bir sonuç analizi değil o zaman, bayağı bir sistem eleştirisi. Yazar sadece ne oldu diye sormuyor neden oldu, kim yaptı sorularının da ötesine geçiyor gibi.
Kesinlikle öyle. İşte tam bu noktada kaynak asıl can alıcı soruyu soruyor bence. Senaryonun nerede ve kim tarafından yazıldığı.
Senaryonun yazarı.
Evet. Aktörler, sahnedeki oyuncular önemli ama asıl önemli olan o senaryoyu kurgulayan güç kim? Onu sorguluyor. Türkiye'nin kendi kaderini tayin edebilmesi için de bu senaryonun dışarıda değil, içeride yazılması gerektiğini savunuyor.
Nerede mesela?
Ankara'da, Bakü'de, Taşkent'te. Bu merkezlerde yazılmalı diyor. Ancak o zaman Türklük tarihi görevini üstlenmiş ve yeni ufuklara kanatlanmış demektir diyor. Bu sadece bir darbe eleştirisi değil Aynı zamanda bir milli egemenlik, bir kültürel bağımsızlık çağrısı.
Anlıyorum. Olayları sadece iç dinamiklerle değil, dış etkenler ve daha büyük bir jeopolitik oyun bağlamında okuyor aslında. Peki, tüm bu yaşananların ardından yazar darbenin ve kilit figürlerinin toplum nezdindeki mirasını nasıl değerlendiriyor? Halkın hafızasındaki yerleri ne durumda?
Orada çok keskin bir karşılaştırma yapıyor. Bir yanda diyor, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimler, onların cenazelere milyonların katıldığı, samimi gözyaşlarının aktığı törenlerdi. Diğer yandaysa darbenin lideri Kenan Evren'in cenazesi var. Devlet protokolü gereği yapıldı ama halk katılımı açısından çok sönüktü. Kaynağın deyimiyle zorunlu bir devlet töreninden ibaret kaldı.
Yani milletin vicdanındaki yerleri farklı diyor.
Aynen öyle. Bu karşıtlığı milletin vicdanındaki ve gönlündeki yerlerinin net bir göstergesi olarak sunuyor. Yazıda zaten bu acı dönemin kurbanları ve sembolleşmiş isimleri için bir duayla bitiyor. Yüce Tanrı bütün şehitlerimize rahmet eylesin.
Evet, bu derinlemesine incelemede Profesör Doktor Vahit Türk'ün 12 Eylül'e dahil oldukça sert kişisel tanıklıklarla dolu ve temel sorular soran bakış açısını ele aldık. Kaynağın vurguladığı gibi olayların sadece görünen yüzüne değil, ardındaki dinamiklere, o senaryoyu sorgulamak ve uzun vadeli etkisine, ki FETÖ gibi yapılar bunun bir parçası olarak sunuluyor metinde, anlamak kritik görünüyor.
Ve bu kaynağın o temel sorusunu bize de yöneltiyor aslında, size de yani. Sizin hayatınızın veya içinde bulunduğunuz durumun senaryosu nerede ve kimler tarafından yazılıyor acaba?
Evet, bu soru üzerine biraz düşünmek sanırım bu derinlemesine incelemenin en kalıcı çıktısı olabilir.